Ayrım 36, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 344. Ölümün bu kadar hoş olduğunu kim tahmin edebilirdi? Bu kadar huzur içinde olacağını ve hiç korkmayacağını, en iyisi de o ortak büyük mitin gizemini çözüyor olmandı. Elle Marion gecenin hastalara çok uzun gelen saatlerinde duvardaki tüpten içine oksijen çekerek hayatını düşündü. İki nöbeti birden alan özel hemşiresi Priscilla odanın diğer tarafında lambanın sönük ışığında kitap okuyordu. Yaşlı adam kadının gözlerini çabucak aşağı yukarı kaydırdığını görebiliyordu. Okuduğu her satırdan sonra Marion'u kontrol ediyormuş gibi. Bu sahne bir filmdekinden ne kadar farklı diye düşündü. Filmde ölümle yaşam arasında kaldığım için müthiş bir gerilim olur. Hemşire yatağımın üzerine eğilir, doktorlar odaya girip çıkarlar, bir telaş, bir koşuşturma. Ama işte şimdi burada tümüyle sessiz bir odada yatıyorum. Hemşire kitap okuyor, ben de plastik tüp sayesinde soluk alıyorum. Marion bu en üst kattaki büyük dairelere sadece çok önemli kimselerin yatırıldığını biliyordu. Güçlü politikacılar, milyarder emlakçılar, eğlence dünyasının yıldızları. Hepsi de eskiden birer kralken şimdi bu gece burada ölümün tutsağıydılar. Yalnız başlarına çaresizce yatıyorlardı. Onlara profesyoneller bakıyordu. Güçleri dağılıp gitmişti. Vücutlarında tüpler, burunlarında borular, bozulan kalplerindeki kalıntıların temizlenmesi ya da yeni bir organın yerleştirilmesi için operatörün bıçağını bekliyorlardı. Acaba onlar da kendisi gibi uysalca boyun eğiyorlar mıydı? Neden kadere boyun eğiyorum? Niçin doktorlara kalp nakdi istemediğimi söyledim? Neden bozulan kalbimin izin verdiği o kısa süreyi yaşamayı tercih ettiğimi açıkladım. Tanrı'ya şükürler olsun, hala işe duygularımı karıştırmadan zekice kararlar verebiliyorum. Her şeyi çok iyi görüyordu Marion. Bu bir film için anlaşma yapmaya benziyordu. Masrafı, kazancı, yüzdeyi, kirayı, yıldızlar ve yönetmenlerin kurabilecekleri tuzakları, bütçenin dışına çıkılabileceğini hesaplamayı. 1. 80 yaşındaydı ama sağlıklı bir 80 yaş değildi. Kalp nakli en iyimser bir tahminle bir yıl yatmasına neden olacaktı. Lodestone stüdyolarına artık başkanlık edemeyeceği de kesindi. Kendi dünyasındaki gücünün çoğu kaybolacaktı. 2. İnsan gücü olmadığı zaman yaşam çekilmezdi. Kendisi gibi yaşlı bir adam yeni bir kalple bile ne yapabilirdi? Spor yapamaz, kadınların peşinden koşamaz, yemek ya da içkinin zevkini çıkaramazdı. Hayır, yaşlı bir adamın tek zevki güçtü. Neden bu kötü bir şey sayılıyordu? Güç iyi şeyler için de kullanılabilirdi. Bütün ihtiyat prensiplerine, yaşam boyu süren ön yargılarına rağmen Ernest Vail'a merhametli davranmamış mıydı? Doktorlara bir çocuk ya da genç adamı kalp nakli sayesinde yeni bir hayata başlama şansından yoksun bırakmayı istemediğini söylememiş miydi? Bu gücün üstün bir iyilik için kullanılması demek değil miydi? Ama Marion yaşamı boyunca iki yüzlülükle karşılaşmıştı. Şimdi de aynı şeyi kendisinde görüyordu. Yeni kalp istememişti çünkü bu iyi bir anlaşma sayılmazdı. Çaresiz kalındığı zaman kabul edilecek bir karardı. Ernest Vail'a pay vermeye razı olmuştu çünkü duygularına kapılmış, Claudia'nın onu sevmesini, Molly Flanders'ın ona saygı duymasını istemişti. Geride iyi bir insan izlenimi bırakmayı istemek o kadar kötü bir şey miydi? Marion sürdüğü yaşamdan memnundu. Fakirlikten çabalayarak zenginliğe yükselmişti. Hem cinslerini yenmişti, insan yaşamının bütün zevklerini tatmıştı. Güzel kadınları sevmiş, lüks evlerde oturmuş, en güzel ipekleri giymişti. Sanatın yaratılmasına yardım etmişti. Müthiş bir güç ve büyük bir servet edinmişti. Ve hem cinslerine iyilik etmeye de çalışmıştı. Bu hastaneye bile onlarca milyon bağışlamıştı ama en çok diğer insanlara karşı savaşmak ona zevk vermişti. Bunun ne kötü yanı vardı? İnsan iyilik etmek için başka nasıl güç sahibi olabilirdi? Marion şimdi bile son iyiliği yüzünden pişman olmuştu. Ernest Vail'a acıdığı için. çabalayarak elde ettiğin ganimeti başkalarına veremezdin, özellikle tehdit edildiği için. Ama Bobby bu sorunu çözümlerdi, her şeyi hallederdi o. Bobby genç birinin yararlanması için kalp naklini reddettiği ile ilgili hikayeleri gazetelere verirdi. Lehte puanlar toplamasını bilirdi. Kızının Lodestone'a para kaybettiren yapım şirketini başından atardı. Bunun bedeli de yine Bobby'ye ödetilirdi. Marion uzaklardan gelen hafif zil sesini duydu, sonra da faks makinesinin bir çıngıraklı yılanınkini andıran tıkırtısını. New York'ta hazırlanan gişe hasılatıyla ilgili raporu gönderiyorlardı. Bu kesik kesik tıkırtı yaşlı adamın iyi çalışamayan kalbi için fon müziği oluşturuyordu. Artık gerçeği düşünelim. Aslında en güzel bir yaşamdan bile bıktım. Bana sonunda ihanet eden vücudum değil, kafam. Evet, gerçeği düşünelim. İnsanlar beni düş kırıklığına uğrattılar. Pek çok ihanet, pek çok acınacak zayıflık gördüm. Para ve üne karşı duyulan açlıkla öyle çok defa karşılaştım ki. Aşıkların, kocalarla karıların, babalarla oğulların, annelerle kızlarının birbirlerine sahtekarca davrandıklarına tanık oldum. Çevirdiğim filmler için Tanrı'ya şükrediyorum. Hiç olmazsa onlar insanlara umut verdiler. Torunlarım için de şükrediyorum. Onların büyüyüp birer yetişkin olduklarını görmeyeceğim için de. Fax'ın takırtısı kesilmişti. Marion durmak üzere olan kalbinin çırpındığını duyuyordu. Sabahın ilk ışıkları odaya doluyordu. Hemşirenin lambayı söndürüp kitabını kapattığını gördü. Onu pek çok güçlü insan sevmişken şimdi bu odada sadece bu yabancının yanında ölmek kendini yalnız hissetmesine neden oluyordu. Hemşire Marion'un göz kapaklarını aralıyor, stetoskopunu göğsüne dayıyordu. Dairenin dev kapıları açıldı, eski bir tapınağın kapıları gibi. Yaşlı adam kahvaltı tepsilerindeki tabakların şıkırdadığını duyuyordu. Sonra odaya parlak ışıklar doluştu. Marion birilerinin göğsünü yumrukladıklarını hissetti. ''Bunu bana neden yapıyorlar?'' diye düşündü. Beyninde bir bulut beliriyor, kafatasının içine sisler yayılıyordu. Bu sislerin arasında birilerini haykırıyordu. Marion'un oksijen alamayan beyninde bir filmden bir cümle belirdi. Tanrılar böyle mi ölüyorlar? Yaşlı adam elektrik şoklarını, yumrukları, kalbini çıplak ellerle ovmak için yapılan kesiyi hissetti. Bütün Hollywood Marion'un yasını tutacaktı. Ama gece hemşiresi Priscilla kadar değil. Kadın iki çocuğunu geçindirmek zorunda olduğu için çifte nöbeti almıştı. Şimdi Marion'un onun nöbeti sırasında ölmesi kadının hoşuna gitmemişti. Priscilla, Kaliforniya'daki en iyi hemşirelerden biri olarak yaptığı ünle gururlanıyordu. Ama okuduğu kitap onu heyecanlandırmıştı. Marion'la kitabın filmini çevirmesi için nasıl konuşacağını planlıyordu. Sonsuza dek hemşirelik yapacak değildi. Ayrıca bir senarist o. Eline bir fırsat geçeceği konusunda umudunu yitirmemişti. Hastanenin büyük dairelerin bulunduğu bu katına Hollywood'un en güçlü insanları yatırılıyordu ve Priscilla da onların yanında ölüme karşı sonsuza dek nöbet bekleyecekti. Ama bütün bunlar Marion ölmeden önce onun kafasından geçti. Bu kafa adamın seyrettiği binlerce filmle doluydu. Aslında hemşire yaşlı adam öldükten 15 dakika sonra onun yanına gitti. Çünkü Marion çok sessizce ölmüştü. Priscilla yarım saniye kadar adamı yeniden yaşatmak için yardım çağırıp çağırmamayı düşündü. Ama ölüm konusunda çok deneyimli ve daha da merhametliydi. Yaşlı adamı yeniden yaşatmanın neden olacağı o işkenceye katlanmasına ne gerek vardı? Priscilla pencereye giderek güneşin doğuşunu ve taş çıkıntılarda kurula kurula dolaşan güvercinleri seyretti. Marion'un kaderini kararlaştıran en son güç Priscilla oldu. Adamın en merhametli yargıcıydı o. 13. Kısım. Senatör Wavell'ın müthiş bir müjdesi vardı ve bu Clary Cuzio'lara 5 milyon dolara mal olacaktı. Giorgio'nun kuryesi böyle söyledi. Bu iş bir yığın kağıtla uğraşmak demekti. Cross kumarhanenin kasasından 5 milyon alacak ve yerine paranın kayboluşunu açıklayan uzun hesaplar bırakacaktı. Ona Claudia'yla Vale'dan da haber geldi. Oteldeydiler, aynı daireye yerleşmişlerdi. Cross'u olabildiğince çabuk görmeyi istiyorlardı. Durum acildi. Leah Watts'i de av köşkünden aradı ve Cross'la mümkün olduğu kadar çabuk yüz yüze konuşmak istediğini bildirdi. Durumun acil olduğunu söylemesine gerek yoktu. Öyle olmasaydı Cross'u aramazdı. Watts'i Vegas'a doğru yola çıkmıştı bile. Cross 5 milyon doların Senatör Waven'a transfer edilmesi için belgeleri hazırlamaya başladı. Para bir bavula ya da büyük bir çantaya sığmayacak kadar çoktu. Otelin hediyelik eşya satan mağazasını aradı. Dükkanda antika bir Çin sandığının satıldığını hatırlamıştı. Bu parayı alacak kadar büyüktü. Sandık koyu yeşildi, kırmızı ejderhalarla süslenmişti. Üzerinde sahte yeşil taşlar vardı, kilidi de sağlamdı. Gronwald Cross'a otelin kumarhanesinden alınan paranın yasallaştırılması için kağıtlarla nasıl işlem yapılacağını öğretmişti. Uzun ve yorucu bir işti. Para değişik hesaplara transfer ediliyor, bazı firmalara içki ve yiyecek parası ödeniyordu. Özel eğitim projelerine ve reklamlara para yatırılıyordu. Aslında kasaya borcu olmayan bazı oyunculara da ödemeler yapılıyordu. Cross bir saat çalıştı. Senatör Waven ertesi gün gelecekti, yani cumartesi günü. Pazartesi sabahı erkenden oradan ayrılmadan önce paranın elinde olması gerekiyordu. Sonunda Cross'un dikkati dağılmaya başladı. Bir süre için çalışmayı kesmek zorunda kaldı. Aşağıya Claudia ile Vale'ın dairesine telefon etti. Karşısına kız kardeşi çıktı. ''Başım Ernest'le dertte. Seninle konuşmamız gerekiyor.'' Cross tamam dedi. Neden ikiniz aşağı inip kumar oynamıyorsunuz? Sizi bir saat sonra zar bölümünden alırım. Yemeğe gideriz. Siz de bana derdinizi anlatırsınız. Claudia kumar oynayamayız diye cevap verdi. Ernest kredi sınırını aştı. Sen de bana sadece 10.000 veriyorsun. Daha fazlasına razı olmuyorsun. Cross içini çekti. Bu Ernest Vale'ın kumarhaneye 100.000 dolar borcu olduğu anlamına geliyordu. Senetleri de tuvalet kağıdından farksızdı. ''Bana bir saat ver, sonra daireme gelin. Akşam yemeğini burada yeriz.'' Cross, senatöre verilecek paranın onayı için Georgia'ya telefon etti. Kuryeden şüphelendiği için değil ama adet böyleydi. Bu işi önceden seçilmiş olan bir şifreyle yapıyorlardı. Cross belgelerle uğraşmayı sürdürmeye çalıştı ama yine dikkati dağıldı. Senatör Waven 5 milyona karşılık önemli bir şey söyleyecekti. Leah Vegas'a gelmek için o uzun yolu göze aldığına göre ciddi bir sorun var demekti. Kapının zili çaldı. Koruma Claudia ile Ernest'i getirmişti. Cross kız kardeşine daha fazla bir sevgiyle sarıldı. Claudia'nın kumarhanede para kaybettiği için ona kızdığını sanmasını istemiyordu. Dairesinin oturma odasında konuklarına menüleri verdi, sonra da onların adına yemek ısmarladı. Claudia kanepede dimdik oturuyordu. Vale ise hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi gevşekçe arkasına yaslanmıştı. Claudia Cross diye başladı. Vale çok kötü durumda, onun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yazarın hali Cross'a hiç de kötü gelmemişti. Vale pek rahattı, gözlerini yarı kapatmıştı, memnun memnun gülümsüyordu. Bu hali genç adamı sinirlendirdi. Tabii ilk iş onun bu kentteki kredisine son vereceğim. Ernest de böylece parasını ziyan etmez. O şimdiye kadar gördüğüm kumarbazların en beceriksizi. Claudia bunun kumarla bir ilgisi yok diyerek ağabeyine Mario'nun Vale'a kitabına dayanarak çevrilecek filmlerin hepsi için brüt kazanç üzerinden hisse vermeye razı olduğunu, sonra da öldüğünü anlattı. Cross dedi. Claudia açıkladı. Mans şimdi bu sözü yerine getirmek istemiyor. Lodestone stüdyolarının başına geçtiğinden beri gücü yüzünden adeta çıldırdı. Marion gibi olmak için elinden geleni yapıyor. Ama onda Marion'un zekası ya da karizması yok. Ernest şimdi yine kötü durumda. Cross, sen benim ne yapabileceğimi sanıyorsun diye sordu. Claudia hatırlattı. Sen Messalina filmi dolayısıyla Lodestone'la ortaksın. Onları etkileyecek gücüm var. Bobby Bounce'dan Mario'nun verdiği sözü yerine getirmesini iste. Cross böyle zamanlarda umutsuzluğa kapılıyordu. Bounce asla boyun eğmeyecekti. Hem işi hem de karakteri yüzünden. Hayır dedi. Sana daha önce de anlattım. Cevabın evet olacağını bilmedikçe hiçbir tavır takınmam. Bu olaydaysa Bantz'ın evet demesi olasılığı hiç yok. Claudia kaşlarını çattı. Bu tavrını hiç anlamadım. Bir an durdu. Ernest çok ciddi. Haklarının ailesine geçmesi için kendini öldürecek. Vale o zaman konuşmayla ilgilendi. Claudia çok aptalsın. Ağabeyinin durumunu anlamıyor musun? Birisinden bir şey istediği ve adam da red cevabı verdiği takdirde onu öldürmesi gerekiyor. Cross'a bakarak sırıttı. Genç adam kız kardeşinin önünde böyle konuştuğu için yazara fena halde kızdı. Ama neyse ki o sırada garsonlar tekerlekli servis arabalarıyla geldiler ve oturma odasına sofrayı kurdular. Yemek yemek için masanın başına geçerlerken Cross kendine hakim oldu. Anladığım kadarıyla diyerek soğuk bir tavırla güldü. Kendini öldürdüğün takdirde her şey yoluna girecek Ernest. Belki ben sana yardım edebilirim. Sana 10. katta bir daire veririm. Kendini pencereden atıverirsin. Bu kez de Claudia öfkelendi. Bu şaka değil. Ernest benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Sen de benim ağabeyimsin. Her zaman beni çok sevdiğini ve benim için her şeyi yapacağını söylersin. Ağlamaya başlamıştı. Cross ayağa kalktı, gidip kız kardeşine sarıldı. Claudia, bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Ben sihirbaz değilim. Vale yemeğin zevkini çıkarıyordu. Kendini öldürecekmiş gibi bir hali de yoktu. Sen çok alçak gönüllüsün Cross. Dinle, benim kendimi pencereden atacak cesaretim yok. Hayal gücüm çok kuvvetlidir. Aşağıya uçarken parçalarım etrafa saçıldığı zaman ne halde olacağımı düşünerek bin defa ölürüm. Tabii masum birinin üzerine de düşebilirim. Ben bileklerimi kesemeyecek kadar korkağım, kan görmeye dayanamam. Tabancalar, bıçaklar ve trafikten ödüm patlar. Ölmeyip de bir bitkiye dönmeyi de istemem. O zaman hiçbir şeyi başaramamış olurum. O lanet olasıca Bantz'la Deer'ın paramın üstüne oturarak benimle alay etmelerini istemiyorum. Senin yapabileceğin bir tek şey var. Beni öldürmesi için birini tut. Ama onun beni ne zaman öldüreceğini söyleme, sadece bu işi yaptır. Cross gülmeye başladı. Claudia'nın endişesini gidermek için onun başına vurdu, sonra gidip yerine oturdu. Yazara kahretsin dedi. Sen bunun bir film olduğunu mu sanıyorsun? Sence birini öldürmek bir tür şaka mı? Cross sofradan kalkarak yazı masasına gitti. Çekmecenin kilidini açıp içi siyah fiş dolu bir keseyi aldı, onu Vale'a attı. Al bakalım 10.000. Kumar masasında son bir defa oyna, belki şansın döner ve kız kardeşimin önünde bana hakaret etmekten de vazgeç. Vale keyiflenmişti. Haydi gel Claudia, ağabeyim bize yardım etmeyecek. Siyah fiş dolu keseyi cebine attı, hemen kumara başlamak için sabırsızlanıyormuş gibiydi. Claudia dalgınlaşmıştı. Her şeyi kafasında bir araya getiriyor ama toplamı bulmak istemiyordu. Ağabeyinin sakin ifadeli, yakışıklı yüzüne baktı. Vale'ın söylediği gibi bir insan olamazdı. Claudia Cross'u yanağından öptü. Özür dilerim ama Ernest için endişeleniyorum. Cross ona bir şey olmayacak dedi. Ernest kumarı ölmek istemeyecek kadar çok sever. Ve o bir dahi, öyle değil mi? Claudia güldü. Hep böyle söyler ve ben de aynı fikirdeyim. Ayrıca Ernest o kadar korkak ki. Ama uzanıp yazara sevgiyle dokundu. Cross neden ona katlanıyorsun diye sordu. Niçin daireyi bu adamla paylaşıyorsun? Claudia öfkeyle, çünkü ben onun en yakın ve sonuncu dostuyum dedi. Kitaplarına da bayılıyorum. Claudia ile Vale gittikten sonra Cross geceyi 5 milyonun Senatör Wave'ına verilmesi için yapılan planı tamamladı. Bu iş bitince Clary Coutzio ailesinin üst tabakadan bir üyesi olan kumarhane müdürünü aradı. Adama parayı dairesine getirmesini söyledi. İki büyük çuvala konmuş parayı müdürle yine Clary Coutzio ailesinden olan iki koruma getirdi. Adamlar Cross'un parayı sandığa yerleştirmesine yardım ettiler. Kumarhane müdürü hafifçe güldü. Güzel bir sandık bu. Adamlar gittikten sonra Cross karyolaya serili olan büyük kapitona örtüyü aldı, onu sandığın etrafına sardı. Sonra da oda servisine iki kişilik kahvaltı getirmesini emretti. Birkaç dakika sonra güvenlik görevlisi arayarak Lia Watzi'nin onu görmek için beklediğini haber verdi. Cross da korumalara adamı yukarı getirmelerini emretti. Leah odaya girdiği zaman Cross onu kucakladı. Watsy'yi görmek onu her zaman memnun ederdi. Garsonlar kahvaltıları getirdikten sonra Cross, iyi haber mi getirdin, kötü haber mi diye sordu. Leah kötü dedi. Scanlett'la beraberken bizi Beverly Hills Oteli'nin lobisinde durduran şu dedektif, Jim Lucy, geçen gün av köşküne geldi ve bana Scanlett'la olan ilişkim hakkında sorular sormaya başladı. Onu tersledim. İşin kötü yanı şu, Lucy kim olduğumu nereden öğrendi, nerede olduğumu da. Polis dosyalarında adım yok, başım hiçbir zaman derde girmedi. Bundan da muhbir olduğu anlaşılıyor. Bu Cross'u şaşırttı. Clary Cuzzo ailesinde hain pek olmazdı. Olursa da acımasızca icabına bakılırdı. Cross bu olayı Don'un kendisine haber vereceğim diyerek başını salladı. Ya sen biz neler olduğunu öğreninceye kadar Brezilya'da bir tatil yapmak ister misin? Leah Cross'un masaya koyduğu prolardan aldı. Bir kadehe konyak koydu. Endişeli değilim. Henüz değilim yani. Ben sadece senden kendimi o adama karşı korumam için izin vermeni istiyorum. Cross telaşlandı. Leah, bunu yapamazsın. Bu ülkede polis öldürmek çok tehlikeli bir şeydir. Burası Sicilya değil. Onun için sana aslında bilmemen gereken bir şeyi açıklayacağım. Jim Lucy, Clary Cuzzo'ların emrinde. Çok para alıyor. Galiba sana ilişmemek için bol para koparmak niyetiyle havayı kokluyor. Vasi iyi dedi, ama gerçek de ortada, aramızda bir muhbir olmalı. Cross, ben bu işi hallederim diye cevap verdi. Lucy için de merak etme. Leah Cross'unu tüttürdü. O tehlikeli bir adam, dikkatli ol. Cross, tabii dikkatli olacağım dedi, ama sen kendi başına hareket etmeye kalkma, tamam mı? Tamam. Vatsi gevşemiş gibiydi, sonra kayıtsızca ekledi. Şu kapitone örtünün altında ne var? Cross güldü. Çok önemli bir adama verilecek küçük bir armağan. Geceyi otelde geçirmek ister misin? Leah hayır dedi. Av köşküne döneceğim. Sen sonra bana öğrendiklerini bildirirsin. Ama ben yine de aynı şeyi önereceğim. Lucy'yi hemen şimdi ortadan kaldırmalıyız. Cross, Don'la konuşacağım dedi.
36. ayrımın sonu. Sayfa 353.